Hamdolsun. Size Yaşam Üsküdar'dan selamlar getiriyorum ve sefalar. İşte oradaydık bu sabah. Çok güzeldi. İman eden bir kişi vardı bu sabah orada. Sevinçliyiz. Güzel bir zamanımız vardı orada bu sabah ve şimdi daha güzel bir zamanımız olacak. Çünkü burası Bağdat Caddesi. Burası asıl kilise, değil mi? Herhalde. Biz Romalılardan devam ediyoruz. Ve bugünkü konumuz umut. O zaman ne güzel ki işte ilahiler arasında umut konu geçiyordu. Ve Hristiyan umut nedir? Yani beklentimiz nedir? Ne için kurtulduk? Ne için lütfedildik? Yani bunca hafta boyunca lütuftan bahsediyoruz. Tanrı'nın yüce lütfundan bahsediyoruz. Bize lütfediyor. Ama ne için? Maksat ne? Amaç ne? Son ne olacak? Ne umuyoruz? Yani öleyim de kurtulayım mı? Yani buradan gideyim de cennette olacağım. Lay lay lom diye söyleyeceğim meleklerle beraber. Yoksa daha somut bir umudumuz mu var? Ve bundan bahsetmek istiyoruz. Çünkü bundan emin olmamız lazım. Hristiyan umut ve bunu hissediyorum. Yani işte tapınma zamanında bunu hissediyorum. Sanki Rab bunu yapmak istiyor her birimiz için bugün. Umutu ele alarak yüreklerimize sokmak istiyor. Bir kaya gibi, bir taş gibi sağlam, sarsılmaz bir umut olsun. Olsun, umut olsun. Çünkü aslında umut bizi o şekilde dengeli, güçlü, kararlı kılan bir şey. Umut yani inşallah, keşke, belki olacak diye bir şey yok. Zaten Hristiyan hayatında sağlam, somut bir umudumuz var. Bir beklentimiz var. Kesin bir son var. Yani İsa Mesih Alfa ve Omega. Yani başlangıç ve son. Ve başlangıç ne kadar netse son o kadar nettir. Ya Tanrı bir söz verdi ve o sözü o da gerçekleştirecek. O zaman nedir bizim umudumuz? Yani ne için kurtulduk? Sen ne için kurtuldun? Ne için iman ettin? Yani ve Pavlus burada bundan bahsedecek. Romalılar 8'de bakacağımız ayetlerde. Ve bir hikaye var Markos bölümünde. Onu biliyorsunuz. O hikayede İsa bir tekneye binerek gölün karşı tarafına gidiyor. Değil mi? Ve orada işte şeytana tutsak cinli bir adamla tanışıyor. Tümen diye. Çünkü çok iz. O adam. Cinli adam. Ve onu kurtarıyor şeytanın gücünden. Tamam mı? Ve sonra İsa tekneye yeniden biniyor ve dönecek. Adam diyor ki seninle gelmek istiyorum. Seninle gelebilir miyim? İsa diyor ki hayır. Burada kalacaksın. Senin için anlattıklarımı anlatacaksın. Yaptıklarımı anlatacaksın herkese. Tamam mı? Ya burada kalacaksın. Bir görevin var. Aynı şekilde İsa Mesih işte cennetten teknesine bindi. Yeryüzüne geldi doğuş bayramında. Tamam mı? Ve bizi kurtarmak için, bizi iblisin gücünden kurtarmak için geldi bize. Bizi iblisin gücünden kurtarıyor çarmıh aracılığıyla. Sonra biz diyoruz ki tam o zaman senin teknene binip de hemen cennete gidelim diyoruz. Sonra şok oluyoruz çünkü İsa diyor ki hayır burada kalmanı istiyorum. Değil mi? Ben Rab'e geldiğim zaman düşündüm ki o zaman beni cennete alsın, alacak. Ama şimdilik buradayım. Ne için buradayım? Ne için buradasın? Tamam. Ve bu her şeyimizi etkiler. Bunu anlarsak yani kurtuluş kaçmak anlamına gelmiyor. Tamam mı? Öleyim de kurtulayım. Şimdi bunu anlarsak her şeyimizi etkiler. İşimizi etkiler. Sen çalıştığın meslekte niye çalışıyorsun? İş yerinde neden oradasın? Rab seni oraya niye bırakıyor? Değil mi? Bunları cevaplamamız lazım. Her gün kalktığın zaman ne için yaşıyorsun, ne için uğraşıyorsun, hangi beklentiyle, hangi amaç ile, değil mi? Bu tahminlerimizi de etkiler. Yani hangi üniversite okuyacaksın, mezun olduktan sonra nereye gideceksin, kiminle evleneceksin, hangi şehirde, hangi ülkede yaşayacaksın? Böyle kararlarımızı etkiler, değil mi? Bir umudumuz varsa her şeyimizi etkiler. Hristiyanlık anlayışımızı da etkiler. Yani Hristiyanların amacı ne? Türkiye için dua ettiğimiz zaman ne diliyoruz? Yani Türkiye Hristiyan bir ülke olsun mu diye. Yani siyasi açıdan bakışımız ne olması lazım? Her şeyimizi etkiler umut. Değil mi? O zaman senin umudun ne? Ne bekliyorsun? Tanrı ve egemenliğin gelsin diye dua ettiğin zaman ne hayal ediyorsun? Ne görüyorsun? Tanrı'nın egemenliğin gelmesi nasıl bir şey? O zaman Pavlus burada bundan bahsedecek Romalılar 8'de. Ve beklediğimiz gibi olmuyor. Çünkü Pavlus diyor ki Romalılar 8'de ve ayetleri en sonunda okuyacağım. Önce anlatacağım, açıklayacağım, sonra ayetleri okuyacağız. O zaman anlayacağız onları, tamam mı? Ama orada Pavlus yaratılışın hikayesinin sonundan bahsediyor. İlginç, bunu beklemiyorduk. Ve diyor ki aslında umudunuzu kavramak istiyorsanız yaratılışın hikayesini kavramak zorundasınız. Çünkü bizim hikayemiz yaratılışın bütün kainatın hikayesine bağlıdır aslında. Tamam mı? Birkaç hafta önce dedik ki insanoğlu bir kemancı gibi yaratıldı. Bütün kainat ve evren bir keman gibi, bu büyük bir keman da. Bir keman gibi yaratıldı. O zaman biz bir amaç ile yaratıldık. O da bu kemandan güzel müzik üretmek için. Ama biz bozulduğumuz zaman maalesef biz de şundan çok güzel müzik de çıkaramadık. İrge ürk diye yapıyor. Tamam mı? O zaman biz kurtulalım ki kainatın, yaratılışın hikayesinin içinde yerimizi alalım diye ve güzel ahenkli müzik ortaya çıksın diye ton yüceliği için. Tamam mı? O zaman bu hikayeyi anlamamız şart. Ve bütün hikayelerimizi anlamlandıran bir büyük hikaye var. O da yaratılışın hikayesi. O zaman onu anlatalım. Sonra Romalılar 8'i okuyalım. Bir varmış bir yokmuş. Zaten Tanrı varmış ve hiçbir şey yokmuşken Tanrı evreni 7 günde yarattı. Aslında 6 günde yarattı. 7. günde yaratmış olduğu dünyaya girdi, oturdu, dinlendi. Ve onu kutsal bir gün olarak ilan etti. Yani 7. gün 6. günün sebebiydi. Dinleniş yaratılışın gayesiydi aslında. Değil mi? Nasıl ki bir evi bina edersen sonra eşyalarını yerleştirirsen senin şimdi yaptığın gibi. Hayal olsun bu arada. Ahmet'in yeni bir apartmanı var. Tamam mı? Bina ediyorsun. Sonra eşyalarını yerleştiriyorsun. Sonra oh be deyip içine giriyorsun ve oturuyorsun. Değil mi? Ve Tanrı dünyayı her şey yaptıktan, yarattıktan, yerleştirdikten sonra girdi kainata bizimle beraber ve orada yaşamak istedi. Yaratılışın amacı buydu aslında. Bu şekilde yaratılış bir şekilde bir tapınak. Tanrı'nın evi, bir mabet. Tanrı'nın yaşayacağı diyar olacaktı bizimle beraber. Değil mi? Bir mabet, bir ilahın yaşadığı kutsal bir yer. Kutsal yazılar boyunca ne zaman ki bir tapınak ya da buluşma çadırı kurmak istiyorlarsa her zaman 7 yıl sürüyor onu bina etmek. Sonra onu kutsamak için 7 gün var. Sonra faaliyete başlıyor. 7 kutsal yerin oluşum sayısıdır. O zaman Tanrı dünyayı 7 günde yarattığı için görüyoruz ki bu aslında bir tapınak olacaktı. Çünkü Tanrı burada bizimle beraber yaşayacaktı. Ve bizim 2 görevimiz vardı. 2 farklı yöne görevimiz vardı, tamam mı? Birincisi biz yaratılışın, Tanrı'nın yaşadığı yerin kahinleri olacaktı. Kahinleri olacaktı. Bir kahin, bir mabeti düşünün. Bir kahin ne yapıyor? Kutsal yere bakıyor, ilgileniyor. Koruyor murdar bir şey, pis bir şey girmesin diye. Ve insanların adına, insanları temsil ederek Tanrı'ya ibadet sunuyor. Ve biz bütün yaratılışın, bütün hayvanların ve her şeyin daha en üst makamında yaratılmış olduğumuz için, bütün yaratılışı temsil ederek biz Tanrı'ya kahinlik yapacaktık. O zaman Tanrı'ya yönelik bir görevimiz var. Adem ile Hava kahinlerdi Adem parçasında. Tanrı ile iletişim kuracaklardı bütün yaratılışın adına. Tamam mı? O zaman Tanrı'ya yönelik bir hizmetimiz vardı. Aynı zamanda Tanrı'dan yaratılışa yönelik ikinci hizmetimiz vardı. O da Tanrı'nın elçileri ya da kralcıkları olmaktı. Tanrı'nın adına hükmedecekti. Değil mi? Adem bir bahçıvan olacaktı, bahçeye bakacaktı ve biz onun suretinde yaratıldık ya. Şimdi eski zamanlarda ne zaman ki bu suret kelimesi varsa her zaman insanların kafalarına şu düşünce gelecekti. Bir kral var, büyük işte Babil kralı diyelim, Pers kralı. Tamam mı? Onun egemenliğine girdiğin zaman sınırda heykeller olacaktı. Bu kralın sureti ile benzeyişinde yapılan heykeller olacaktı. Ne zaman ki o sınırdan geçersen, bugün pasaportlarımız var ya, o günlerde öyle bir şey yok ama giriyorsun, oradaki heykel görüyorsun, Pers kralın, selam diyorsun. Sonra anlıyorsun ki ben sınırdan geçtim, ben şimdi onun krallığına girdim. Tamam mı? Şimdi biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık ya, bu aslında görevsel bir kelime, fonksiyonla ilgili. Biz nereye gidersek Tanrı'nın egemenliği oraya kadar gitmiş olur. Çünkü sınır biziz. Adem ile Havva'ya dedi ki siz çoğalın ve yeryüzünü dolduracaksınız. Yani burada bir bahçe var, dışarıda bir çöl var, bir kaos var. İçinde tanrılılık var, dışarıda tanrısızlık var. Burada düzen var, orada kaos var. Tanrı onlara diyor ki bu bahçeyi genişleteceksiniz. Sınırlarını bütün dünyaya gideceksiniz, dolduracaksınız. Çocuklar yaparak benim suretimde, benim benzişimde ve bu şekilde benim krallığımı bütün dünyaya getirmiş olacaksınız. Bizim vasfımız buydu. Tamam mı? O zaman kahinler olacaktı Tanrı'ya yönelik ve krallar olacaktık. Yani kralın adına yöneten elçiler olacaktık Tanrı'dan yaratılışa yönelik. Tamam mı? İki yönlü hizmet Adem ile Havva'nın. Ama ne yazık ki utanca düştüler. Günaha düştüler. Ne zaman ki bir kişiye biraz onur verirsen, o kişi daha onur ister, biliyor musun? O zaman Tanrı bize çok büyük bir onur verdi. Ve biz dedik ki, biz iblis geldi, bir şekilde bizi Tanrı'ya karşı kıskançlığa sürükledi. İblis dedi ki, siz Tanrı gibi olacaksınız. Tamam mı? Daha onur alabilirsiniz. Daha yüce olabilirsiniz. Biz dedik ki tamam sadece kralcıklar olmayalım. Büyük kral olalım dedik. Tamam mı? Ama ne yazık ki Tanrı bizi kılçıltmak zorunda kaldı. Aşağılamak zorunda kaldı ve bahçeden kovmak zorunda kaldı. O zaman günaha düşüşümüz bundan geldi. Şimdi kahinleriz ya. Şimdi kahinler iyi olduğu sürece tapınağa iyi bakacak. Ama kahin kötü, ilgisiz olunca, duyarsız olunca zaten tapınak da bakımsız kalacak. Ve bu şekilde yaratılış bakımsız kaldı. İşte biz ahenkli müzik çıkaramadık kemandan. Biz iyi birer bahçıvan olamadık. Ve o yüzden Tanrı diyor ki lanet geliyor yaratılışın üzerine. Ve dikenler olacak ve hastalık olacak. Ve şimdi bakıyorsun hangi doğal afet olursa olsun. Kanser, hastalık, ölüm, seller, depremler. Her şey günahın sonucu olarak ortaya çıktı. Biz görevimizi yapamadığımız için bunlar ortaya çıkmıştır. Tanrı diyor ki sizi amaçsızlığa ve tanrısızlığa teslim ediyorum dedi Tanrı. Yaratılışa. Tamam mı? Biz görevimizi yapamadığımız için. O zaman ortada şimdi üç sorun var. Birincisi insanoğlu. Çünkü biz utanca uğradık. Utanç içindeyiz. Kurtulmamız lazım. İkinci sorun yaratılış bakımsız kaldı. Yani babasız kaldı. İlgilenecek kimse yok. Kahinsiz kaldı, kralsız kaldı. O zaman yaratılışın icabına bakacak Tanrı. Ve üçüncü olarak biz aslında Tanrı'nın kendisini utanca uğrattık. Onun kutsal adını lekeledik. Tamam mı? Çünkü biz onun adına krallar olacaktık. Tamam. İstanbul'daki İngiliz konsolosu kendini rezil ederse İngiltere'yi rezil etmiş olur. Kraliçeyi rezil etmiş olur. Benim çocuklarımdan birini buraya girip de yani işte kendini rezil ederse beni de rezil etmiş olacak babası olarak. O zaman biz utanca uğradığımız zaman Tanrı'yı temsil ettiğimiz için Tanrı da utanca uğradı. Düşünebiliyor musunuz? Kutsal olanın adı lekelendi. O zaman ortada üç sorun var. İnsanoğlu sorunu, yaratılış sorunu ve Tanrı sorunu. Ve siz iyi Hristiyanlar ve iyi öğretiş öğrendiğiniz için biliyorsunuz ki bu üç sorunun çözümü de kimde? İsa Mesih'te. Çarmıkta, ölümde, dirilişte. Tanrı diyor ki, ilk önce insanoğlunun sorunu çözeceğim. Çünkü her şeyin anahtarı o. Değil mi? Onu iyileştirebilirsem, onun görevini yerine getirecek, yaratılışa da bakmış olacak. O zaman insanoğlunun icabına bakacağım diyor Tanrı. Oradaki sorunu çözeceğim. Şimdi insanoğlu çok önemli bir varlık kainatta. Yaratılışın tacı olarak yaratıldık. Mezmur 8'i oku. Her şey bizim ayaklarımız altında. Tamam mı? O zaman biz utançlıyken, hastayken, günahlıyken nereye gidersek, neye dokunursak o utanç ve günah her şeye bulaşmış oluyor. O hastalık her yere gitmiş oluyor. Ama biz iyileşmişken nereye gidersek, neye dokunursak o çare, o iyileşme, o derman oraya girecek ve o da iyileşecek. Değil mi? O zaman Tanrı diyor ki ilk önce insanoğlu kurtaracağım. Çünkü onlar kurtulduktan sonra onlar kahinlik ve krallık görevlerini yeniden yapmış olacaklar. Ve her şey yeniden rayına oturacak. Sendeki onur, sendeki şeref bu kadar önemli biliyor musunuz? Bu kadar önemli. O zaman çarmıhta bir utanç ve onur değiş tokuş gerçekleştiriyor. Bildiğiniz üzere. Mesih en üstün, en şerefli, en yüce, en lekesiz olan çarmıhta bizim utancımızı üstlendi. Günahımızla beraber, çaresizliğimizle beraber. Üstlendi ki ondan bize gelen bir onur olsun. Çünkü ona iman eden herkese Tanrı'nın çocukları denir. Daha yüce bir onur yok ki. Değil mi? Mesih'i çarmıha çakan askerler vardı ya. Mesih'in bir giysisi vardı. Onu çarmıha çaktıkları zaman Yuhanna bölümünde onun giysisini almışlar. Almışlar. Ve kendilerine aldılar. O zaman Mesih çıplak kaldı ve bunlar giyinmiş kaldı. Şimdi kutsal kitapta bu onur ve utanç yerine geliyor. Yani Mesih'in üzerindeki onur alındı. Biz aldık. Biz giyindik onun kutsallığıyla. O da çıplak kaldı. Utancı aldı. Bir değiş tokuş gerçekleşti. Tamam mı? Mesih'e iman eden herkes bunu yaşayacak. Mesih'teki kutsallığı, doğruluğu sen almış oluyorsun. Sen giyinmiş oluyorsun. Ve bizim utancımızı ona yüklenmiş oluyor. Büyük bir şey. Tamam mı? O zaman tamam biz kurtulduk. Hamdolsun. Haleluya. Ama hikaye orada bitmiyor. Bazen böyle düşünüyoruz. Tamam Mesih'e geldim. Vaftiz oldum. Olay bitti. Hayır. Olay başladı şimdi. Üç sorun vardı. Sadece bir sorun çözüldü. Tamam sen kurtuldun da ben merkezci olma. Kurtulayım da cennete gideyim bitti. Hayır. Şimdi ikinci sorun neydi? Yaratılış üzerindeki lanet. Biz yaratılışa bakamadığımız için yaratılış bu problemde. Dünyadaki problemler, afetler, hastalıklar aslında bizim suçumuzdur. Buna göre. O zaman Tanrı diyor ki tamam onlar iyileştiler ve şimdi büyük bir şey var. Çünkü İsa Mesih insanoğlu oldu, insan oldu. Ve şimdi Mesih ölümden dirildi, göğe alındı, Tanrı'nın sağında oturdu. En yüce, o en onurlu koltukta, Tanrı'nın sağında. Tamam mı? Ali abinin sağında oturmak büyük bir onur. Ama Mesih Tanrı'nın sağında oturuyor. Ve biliyoruz ki İbraniler kitabından orada iki görevi var Mesih. Şimdi İsa Mesih ne yapıyor cennette? İki görevi var. Birincisi o bizim baş kahinimiz oluyor. Kahinlik görevini şimdi Mesih yapıyor. İbranilerde şöyle yazılıyor. Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük baş kahinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. O gökleri aştı. Baş kahinimiz şimdi. Baş kahin ne yapıyor? Halkını Tanrı'nın önünde temsil ediyor. Mesih bizim için aracılık ediyor. Bir insan oğlu var cennette. Ama mükemmel bir insan oğlu. Günahsız, kusursuz. Bizi temsil ediyor Tanrı'nın önünde. Yani acayip torpilimiz var. Ve aracılık ediyor orada. O zaman artık kainatın mükemmel bir insanı var onun başında. Kainat biraz kaptansız bir gemi oldu ya. Ama artık bir kaptan var. Bir baş kahinimiz var. Ve aynı zamanda Mesih'in oradaki ikinci görevi de kral olmak. Tanrı'nın adına egemenliğini getiriyor yeryüzünde. Egemenliğimi kuracağım dedi İsa. O zaman hükmediyor, bir yetkisi var, bir kral olarak dünyayı şimdi hükmediyor İsa Mesih. Doğru mu? Doğru. Ve biz onun adına iman eden herkes onun adına yeniden yani yeniden doğduğun zaman yeniden onun sureti var sende. Yeniden görevlendirildik. Mesih öğrencilerine ruhunu üfledi ve babam beni gönderdiği gibi sizi de gönderiyorum dedi. Yani yeniden görevlendirildik. Yeniden kahincikleri olarak ve kralcıkları olarak bu hizmetlerimiz var. O yüzden Tanrı'nın sözü diyor ki sizi işte kahinlerden ibaret bir krallık yaptım. Petrus bölümünde. Değil mi? Yani her biriniz şimdi baş kahinimiz var ama her birimiz şimdi küçük bir kahindir. O görev nedir? İbadet Tanrı'ya sunmak. Buradaki halk için aracılık etmek, dua etmek. Biz Tanrı'nın önüne geldiğimiz zaman sadece tek başımıza gelmiyoruz. Biz halkımızı temsilen geliyoruz. Krallar, kahinler bunu yapıyorlar değil mi? Bu büyük bir şey. Dua etmek büyük bir şey. Ve Tanrı'nın kutsal yerine, kutsal yeryüzüne bakmak. Kirlilikten arındırmak. Ve İsa Mesih bizim kralımızdır. Biz de onun adına hükmeden birer kralcık oluyoruz. Tamam mı? Bir yetkimiz var Mesih'te. Bunu biliyoruz zaten. Yani bizim bir artık Adem ile Havva'nın yapamadığını Mesih yaptı. Ve şimdi biz de o göreve sahip oluyoruz. Yani Tanrı'nın bahçesini dünyaya götürmek. O zaman iş yerindeyken, mahallendeyken, Kadıköy'deyken Tanrı'nın sureti var sende ya. Nereye gidersen Tanrı'nın krallığı oraya gitmiş oluyor. Kime dokunursan Tanrı'nın krallığı ona dokunmuş oluyor. O zaman artık yani küçük küçük bahçıvan olduk. Dışarıdaki kaosu, karanlığı düzenli hale getirmek için böyle bir vasfımız var. Bunun için çağrıldık. O zaman bu şekilde ikinci sorun çözülmüş oluyor. Yaratılıştaki sorun. Peki Tanrı sorunu o nasıl çözülecek? Tanrı'ya utancı uğrattık ya. Onun adını lekeledik ya. Aslında Tanrı'nın her zaman böyle bir vaadi vardı. Ben Habakkuk'tan okuyacağım. Ama bu kutsal kitapta süre gelen bir nakarattır, bir vaat. Diyor ki, sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünyada Rabbin yüceliğinin bilgisiyle dolacak. Şimdi yücelikten bahsettiğimiz zaman Tanrı'nın layık olmasından, onurlu, yüce olmasından bahsetmiş oluyoruz. Ve diyor ki, şimdi ilginç bir gramer aslında, deniz, sular denizi nasıl dolduruyorsa. Aslında sular denizi doldurmuyor. Deniz sulardan ibaret. Ve aynı şekilde diyor ki, yeryüzünü yüceliğimin bilgisiyle dolduracağım. Yani yeryüzü Tanrı'nın bilgisi, yüceliğin bilgisinden ibaret mi olacak? O zaman asıl umudumuz bu. Dünya Tanrı'nın yüceliğiyle dolduğu zaman artık Tanrı'nın adı temize çıkarmış olacak. Onuru yerine gelmiş olacak yeniden. Tamam mı? Ve bizim umudumuz bu. Şimdi Romalılar 8'deki ayetleri okuyacağız. Açıkladıktan sonra okumak istiyorum. Ve anlayacağız. Çünkü bazen Pavlos konuşuyor ve biz ne düşündüğünü çözemiyoruz. Ama arka planda bir hikaye var. Arka plandaki hikaye bu. Şimdi bu ayetleri okuyacağız ve umudumuzun ne olduğunu anlayalım. Romalılar 8 ve 19. Yaratılış Tanrı'nın çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı'nın çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulmasını umudu vardı. Şimdi Pavlos her zaman çok uzun cümleler kuruyor. ve Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman gramer tamamen bozuluyor. O zaman ne demek istiyor? Hadi çevirisine bir bakalım. Hadi çevirisi 21. ayet için biraz daha net. Şöyle diyor. Çünkü Allah kainata bir umut verdi. Bir söz verdi. Tamam mı? Sonra diyor ki buna göre kainata yozlaşmaya köle olmaktan kurtaracaktır. Allah'ın evlatlarının sahip olduğu muhteşem hürriyete kavuşturacaktır. Ne demek istiyor? Adem ile Hava utanca uğradıkları zaman yaratılış Tanrı'ya şöyle dedi. Şimdi bize kim bakacak? Biz şimdi kahinsiz kaldık. Ne olacak? Ve Tanrı dedi ki biraz bekle. Yani bir köpeğe konuşur gibi, tamam mı? Biraz bekle. Bunun icabına bakacağım insanoğlunun. Sonra yeniden sana bakacaklar. O zaman Tanrı kainata bir vaat verdi. Bir gün bir kurtarıcı gelecek. Ve bir gün insanoğlu yeniden özgür olacak. Ve o zaman senin planın, senin tasarın gerçekleşecek. Tamam mı? O zaman Tanrı yaratılışa dedi ki biraz bekle. Ama bir söz verdi. Bunu görüyoruz burada. O zaman yaratılış bekliyor. Bir hasret var. Yani ağaçlarda, dağlarda, koyunlarda, kedilerde bilmiyorum. Yani bir hasret var. Bir özlem var diyor ve bekliyor. Bu insanoğlu ne zaman düzelecek ya? Ki bize baksın. Ve Tanrı yüceliği burada dolsun. Tamam mı? Sonra 22. ayet. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Şimdi başka bir mecaz. Yaratılış hamile bir kadın olarak resmediliyor. Tamam mı? Şimdi hamileyken örnek olduğu gibi bir acı var. Yani bu doğum ağrısı var ama sanki bilmişim gibi anlatıyorum.
Var.
Varmış. Ama aynı zamanda kesin bir umut var. Bu bir gün gidecek çünkü çocuk gelecek. Bir kesin bir şey var ileride. O zaman acı ama kesinlik. Tamam. Ve diyor ki yaratılış böyle. Bekliyor, acı çekiyor. Depremler, seller, kanser, hastalık. Acı çekiyor ama kesin bir son da var. Çünkü bir gün bu gidecek, bu bitecek. O gün gelecek. Tamam mı? Ve ilginç olan bu kelimeler içinde diyor ki, nasıl anlatayım? Şimdi eski günlerde bir kadın erkek çocuğu doğuracaktı. Neden? Çünkü o çocuk büyüyünce ona bakacaktı. Değil mi? O zaman kendi kurtarıcını bir şekilde doğuruyorsun. Erkek çocuğu doğuracaksın, o büyüyünce çalışacak ve sana bakacak. Tamam mı? Ve aynı şekilde burada yaratılış kendi kurtarıcını, yani kurtarıcıları doğuracak. Tanrı'nın oğulları ve kızları ortaya çıkaracak ki yaratılışa bakacağız. Kemanı çalacağız. Ve diyor ki Kolosiler'de İsa'ya bütün yaratılışın ilk doğanı denir. Bütün yaratılışın ilk doğanı Mesih. Ölümden dirildiği zaman ilk doğan oydu. Ortaya çıkan ilk kurtarıcı. Onun ardından iman eden herkes, vaftiz olan Mesih'le beraber yeni bir yaşama dirilen herkes, küçük küçük İsa'nın ardından giden kurtarıcılar gibi. Böyle bir kelime varsa. 23. Yalnız yaratılış değil. Biz de, evet, ruhun turfasında sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Sende bazen o var mı? Bir inilti, bir hasret. Ya keşke, ya ne zamana dek ya Rab içimizde. Neden? Çünkü kutsal ruh aldık. Tamam mı? Kutsal ruh geleceğe ait. Onu bir garanti olarak aldık ama aynı bedenlerde, aynı hastalık içinde yaşıyoruz ya. O zaman bir gerilim var içimizde. Aslında geleceğe aidiz ama bu bedenlerde hala yaşıyoruz. Hastalıklar, problemler, sıkıntılar arasında yaşıyoruz. O zaman bir özlem, bir hasret var içimizde. Ve burada kutsal ruhtan bahsettiği zaman turfandasından bahsediyor. Yani ilk ürün. Tamam mı? Bir çiftçi işte bir tarlaya tohum ekiyor. Ama %100 emin değil. Yani bu tohum iyi bir tohum mu değil mi? Ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı? Bilmiyor. Biraz risk var. O zaman hasat ortaya çıkmadan önce ilk yeşeren, ilk ortaya çıkan ürünler, meyveler turfanda. Tamam mı? O zaman bunlar ortaya çıktığı zaman adam seviniyor. Ah! Demek ki ektiğim tohum iyiymiş. Demek ki kesinlikle bir hasat gelecekmiş. Bizim günümüzde burada çiftçi yok diye başka bir örnek vermek lazım. Yani şimşek çakıyor. Sonra bekliyorsun. Ardından kesinlikle bir gürültüsü olacak. Biliyoruz değil mi? Şimşek çaktı mı bekliyoruz. Ah gürültüsü. Kesinlikle olacak. O zaman burada ne demek istiyor? Kutsal ruhu aldın mı? İman ettin mi? Bu bir garanti Tanrı'dan. Kesinlikle ve kesinlikle bu umudumuz gerçekleşecek. Bir hasat olacak. Kesinlikle ve kesinlikle ölümden dirileceksin. Şimşek çaktı mı? Kesinlikle gürültüsü ardından gelecek. İlk ürün ortaya çıktı mı? Kesinlikle bir hasat olacak. O zaman burada bir vaat var, bir söz var. Ve kutsal ruh içimizde böyle bir şey. Geleceğin tadına bakmış oluyoruz kutsal ruh ile. Ayet 24 az kaldı. Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şey kim umut eder? Yani Pavlos ne demek istiyor? Her şey bundan ibaret değil kardeşler. Dahası var. Tamam mı? Etrafımıza baktığımız zaman seviniyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki her şey bundan çok dahası var. Kurtuluş ta. Yeni yaratılış da çok dahası var. Oysa görmediğimize umut bağlarsak sabırla bekleyebiliriz. O zaman umudumuz ne? Başta sordum ya soruyu. Sonra uzun bir hikaye anlattım. Sonra birkaç ayet okudum. Kafamız iyice mi karıştı? Umudumuz ne? Biz fiziksel olarak biraz uyuyacağız toprakta. Tamam. Yani dünya buna ölüm diyecek. Ama İsa buna ölüm demez. Zaten o küçük kızın evine gitti ya. Herkes o ölmüştür diyor. İsa hayır diyor. Sadece uyuyor. Yani İsa'nın dünyadan haberi mi yok? Zaten ölümün ne olduğunu biliyor ama dirileceğimize göre bu sadece uyku. Geçici. O zaman her birimiz burada toprakta uyuyacağız. Cenazene gideceğim ben, helvanı yiyeceğim ikinci defa olarak. Ama sonra kesinlikle ve kesinlikle o gün gelecek. Mesih'in sesini duyacağız. Küçük kızım, küçük oğlum uyan, sabah geldi. Borazanı duyacağız. Ölüler dirilecek diyor Tanrı'nın sözü. Yeni bedenlerimizle, yeni çürümeyen bedenlerimizle, yenilenmiş dünyada yaşayacağız. Mesih ile beraber. Uyuduğumuz zaman yaratılış böyle olacak. Hayli sıkıntılı, hayli depremler, hayli lanet altında. Ama uyandığımız zaman farklı olacak. Nasıl ki bazen ben evde uyuyorum, ev dağınık, uyanıyorum, ev temiz. Oh, nasıl oldu? Öyle olacak kardeşler. Uyanacağız mükemmel bir dünyada. Mesih'le beraber yaşayacağız. Yedinci güne kavuşmuş olacağız. Yedinci gün neydi? Tanrı bizimle birlikte yaşayacak. Onun onuru ve yüceliği bütün dünyayı sular denizi doldurduğu gibi dolduracak. Ve onunla beraber olacağız. Orada işimiz olacak. Çalışacağız. Sanatımızı yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Ama yeni bedenimiz nasıl olacak bilmiyorum. Yeni dünya nasıl olacak pek bilmiyorum. Ama Yeşaya'nın birkaç sözüyle bitirmek istiyorum. Çünkü Yeşaya bunu biraz gördü bir vizyonda ve anlatmaya çalıştı. Ve anlatabildiğimi bilmiyorum. Ama Yeşaya şöyle diyor. Yeşaya 55 ve 10. Ve bununla bitireceğiz. Yani umudumuz kesin olan nasıl bir şey. Diyor ki, gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ikinciye tohum yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, tamam, yağmur geliyor, bir topraktan bir ürün getiriyor. Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Tanrı'nın ağzından çıkan söz kimdir? İsa Mesih. İsa cennetten gelen bir yağmur gibi. Dünyamıza geldi, çölümüze geldi yeşertmek için, ürün ortaya çıkartmak için. Ve bu kesinlikle ve kesinlikle olacak diyor Tanrı. Yeni yaratılış olacak. Sonra 12. Sevinçle çıkacak. Esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak. Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak. Artık insanoğlu var ya, bekledik. Artık mükemmeller, artık dirilmişler. Öyle olacak. Olacak. Dikenli çalı yerine çam, ısırgan yerine mersin ağacı bitecek. Bunlar bana diyor Tanrı ün getirecek. Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak. O zaman amaçlandığı gibi yaratılış özgün haline dönecek. Yaratılışın hikayesi bu. Ve her birimizin küçük küçük hikayesi bunun içinde yer alıyor. O zaman sen insanlarla çalıştığın zaman, sen çocuklarınla uğraştığın zaman, sen dua ettiğin zaman, sen İngilizce öğrettiğin zaman, aslında bu bahçıvanlık Adem ile Havva'nın görevini yeniden yerine getirmiş oluyoruz. Kahinler oluyoruz, krallar oluyoruz. Ta ki o günde mükemmel ve yenilenmiş ve Tanrı'nın yüceliğiyle dolu bir dünyada yaşayacağımıza dek. Hikayemiz bu. Umudumuz da bu. Ve bu umut her birimizin içinde sağlam bir kaya gibi olsun. Sarsılmayacağız, umutsuzluğa kapılmayacağız. Oh be, bugün yoruldum mu? Yoruldum. Ama umudum değişti mi? Değişmedi.